Ayrım 2.
Süslenme merakı herhalde onu gecelikle göründüğüne pişman ettirmiş olacak ki hemen geriye çekildi. Pek fazla aşınmış olan mandal da dönünce pencere atalarımızın bu günahsız buluşuna zamanımızda kötü bir ad verilmesine neden olan bir hızla indi. Fransızca'da giyotin pencere adı verilen bir tür yivli pencere. Bu pencereyi açmak için camlı çerçeve yukarıya kaldırılır ve havada bir mandala tutturulmuş olarak durur. Mandaldan kurtulunca hızla iner ve giyotini anımsatır. Ve hayal silindi. Bir bulut sabah yıldızlarının en parlağını bizim delikanlının gözlerinden gizleyivermişti. Bu küçük şeyler olup biterken top oynayan kedi mağazasının ince camlarını koruyan kalın iç kepenkler birdenbire kaldırılıverdi. Görünüşe göre dükkanın levhasıyla yaşıt bir uşak, tokmaklı eski kapıyı katlayıp binanın iç duvarına dayanmış ve titrek bir elle üzerine sarı ipekle Şevrel'in ardılı Guillaume adı işlenmiş dört köşe bir kumaş parçası takmıştı. Buradan gelip geçenlerin birçoğu için Monsieur Guillaume'un ne ticareti yaptığını kestirmek zordu. Dükkanını dıştan koruyan kalın demir çubukların arasından koyu renkli bezlere sarılmış bir takım paketler hayal meyal görülebiliyordu. Bunların sayısı okyanusu geçmek için yola düşen ringa balıkları kadar çoktu. Bu gotik cephenin görünüşü basitti ama Paris'te mağazaları her zaman en iyi mallarla dolu, alışverişleri en geniş ve ticaret alanında namusluluğu en ufak bir kuşku bile götürmeyen bir tüccar varsa o da Monsieur Guillaume'du. Meslektaşlarından kimileri hükümetle bir işe girer ve pazarlığı uydururlar da ellerinde istenen kumaş bulunmazsa, sağlamaya söz verdikleri parça miktarı ne kadar çok olursa olsun, bunu kendilerine teslime o her zaman hazırdı. Kurnaz tüccar, kazancın en fazla kısmını kendisine mal etmenin binbir yolunu bilirdi. Hem de onlar gibi kendilerini koruyacak kimselere koşup yaltaklıklar yapmak, değerli armağanlar vermek zorunda kalmadan. Esnaf arkadaşları borçlarını güvenilir ama vadesi biraz uzunca poliçelerle ödeyebileceklerse o zaman da söz anlar adamdır diyerek noterini gösterir ve Saint-Denis Caddesi tüccarlarının dilinde indirimin zorla yapıldığını anlatmak için Allah sizi Guillaume'un noterinin eline düşürmesin deyişini atasözü haline getirten bu önlem sayesinde bir çuvaldan ikinci bir öğütme ücreti çekmenin yolunu bulurdu. Uşak tam çekildiği sırada ihtiyar tüccar da birdenbire dükkanın kapısına dikiliverdi. Monsieur Guillaume, Saint-Denis Caddesi'ne, komşu dükkanlara, havaya, tıpkı uzun bir yolculuktan sonra havra ayak basıp Fransa'ya kavuşan bir adam gibi baktı. Kendisi uyurken hiçbir şeyin değişmemiş olduğu kanısına varmak üzereyken, orada nöbet bekler gibi duran yolcu gözüne ilişti. Beri yandan o da kumaş tüccarlarının bu pirini enine boyuna inceliyordu. Tıpkı Humboldt'un doğa bilimci, gezgin, döneminin en büyük bilginlerinden 1769-1859. Dünyanın hemen her yerinde, özellikle Güney Amerika'da yaptığı araştırmalarla ün salmıştır. Güney Amerika'da elektrikli nehir balığını gördüğü zaman yaptığı gibi, Monsieur Guillaume'un ayağında dizden aşağısı olmayan, siyah kadifeden, geniş bir pantolon, çizgili çoraplar, gümüş tokalı, burnu dört köşe iskarpinler. Hafifçe kamburlaşmış sırtında da kullanıla kullanıla kırmızıya dönmüş beyaz maden düğmelerle süslü, etekleri, yakası hep dört köşe, yeşile çalar çuhadan yapılmış bir giysi. Kırlaşmış saçları kafasının üstüne öyle bir düzenle taranıp yatırılmıştı ki onu sanki üzerinden yeni sapan geçmiş bir tarlaya döndürmüştü. burguyla delinmiş gibi küçük yeşil gözleri, kaş yokluğundan hafif bir kırmızılıkla belli olan iki kemerin altında ateş gibi parlardı. Alnında kaygıların çizdiği buruşukluklar giysisinin kırmaları kadar çoktu. Bu rengi uçuk yüz sahibinin sabırlığını, ticaretteki açık gözlüğünü ve işlerin gerektirdiği bir tür kurnazca açgözlülüğü sergiliyordu. Mesleklerini belli eden görenekleri, giysileri, değerli bir takım gelenekler diye saklayan ve yeni uygarlık dünyası içinde Guvier'in, Fransız doğa bilimcisi, karşılaştırmalı anatomi ve paleontoloji onun sayesinde ilerlemiştir. Taş ocaklarında bulduğu, tufandan önceki zamanlardan kalma şeyler gibi duran o eski aileler, o dönemde şimdiki kadar tek tük değildi. Guillaume ailesinin reisi de eski gelenekleri koruyanların en önde gelenlerinden biriydi. Onun eski esnaf kahyalarını özlemle andığını görenler vardı. Ticaret mahkemelerinin kararlarından söz ederken kesinlikle konsüllerin ilamı derdi. Bu eski alışkanlıklar sayesinde evde ilk kalkan o olur, her tanrının günü hiç bıkıp usanmadan gecikecek olurlarsa azarlamak için üç tezgahtarın gelmelerini beklerdi. Bu usta tüccarın genç çömezleri, pazartesi sabahları patronun pazar günkü eğlencelerinin belirtilerini, izlerini yüzlerinde ve davranışlarında sessiz sedasız bir çabuklukla araştırmasından korktukları kadar hiçbir şeyden korkmazlardı. Fakat o anda yaşlı kumaşçı çıraklarına dikkat etmedi. İpek çoraplı, paltolu delikanlının zaman zaman dükkanın tabelasına, dükkanın ta içine bakışının nedenini anlamaya çalışıyordu. Ortalık iyiden iyiye aydınlandığı için yeşil, eski, ipek perdelerle çevrili, parmaklıklı, içinde başvurulunca yanıtlamaya hazır dilsiz biliciler, kocaman kocaman defterler bulunan özel çalışma odası görülebiliyordu. Her şeyi anlamak isteyen yabancı bu küçük yere sanki göz dikmişti. Sanki yandaki yemek odasının planını çıkarıyordu. Bu oda tavandaki camdan giren ışıkla aydınlanmıştı. Aile toplanıp yemeğe oturduğunda dükkan kapısının önünde geçecek en önemsiz bir olayı bile kolayca görebiliyordu. Evine karşı gösterilen bu yakın ilgi, ağır vergiler dönemini görüp geçirmiş olan tüccara kuşkulu gelmişti. Doğal olarak Monsieur Guillaume, bu kim olduğu belirsiz adamın top oynayan kedi mağazasının kasasına göz diktiğini düşünüyordu. Tezgahtarların en yaşlısı, delikanlının gizli gizli üçüncü katın pencerelerini seyrettiğini görerek dışarı çıkan patronuyla yabancı arasındaki sessiz düelloya için için keyiflendikten sonra Guillaume'un bulunduğu kaldırıma geçmek yürekliliğini gösterdi. Yolda bir iki adım yürüdü, başını kaldırdı, aceleyle çekilen Mademoiselle Augustine Guillaume'u fark eder gibi oldu. Birinci tezgahtarın anlayışından memnun olmayan kumaşçı ona ters ters baktı. Fakat o anda bu kim olduğu bilinmeyen adamın orada bulunuşunun, tüccarın ve aşık tezgahtarın içlerinde uyandırdığı korku kayboluverdi. Yabancı yakındaki bir alana gitmekte olan bir arabayı çağırdı. Yalancıktan olduğu besbelli bir kayıtsızlıkla bindi, gitti. Bu gidiş, şakalarının kurbanını karşılarında bulmaktan bir hayli kaygılanan öteki tezgahtarların içine bir rahatlık verdi. Monsieur Guillaume onlara, ''Ne oluyor baylar?'' dedi. ''Böyle kollarınızı kavuşturmuş, orada niye duruyorsunuz?'' ''Vallahi ben eskiden Monsieur Chevrel'in yanındayken iki top kumaşı çoktan elden geçirmiştim bile.'' Bu işe bakan ikinci tezgahtar lafı yapıştırdı. Demek ki o zaman gün daha erken doğuyormuş. Yaşlı tüccar gülümsemekten kendisini alamadı. Louvre ve Seda'nın zengin fabrika sahiplerinden olan babalarınca Guillaume'a emanet edilen bu üç gençten ikisi, kendi istedikleri anda 100.000 franka kavuşabileceklerdi. Buna karşın Guillaume onları, tezgahtarları, 30 yaşında zengin olmak isteyen zamanımızın şık ve çağdaş mağazalarında bugün artık uygulanmayan o eski anlamda baskıyla yönetmeyi görev bilirdi. Onları köle gibi çalıştırırdı. Bu üç tezgahtar da bugün vur patlasın çal oynasın yaşayışları bütçe giderlerini şişiren o işçilerden 10 tanesini hayli yoracak bir işin üstesinden pek iyi geliyorlardı. İnsana kapılarının rezeleri her zaman yağlanmış gibi gelen bu koca yapının sessizliğini hiçbir gürültü bozamazdı. En küçük bir mobilyadaki titiz temizlik buradaki derli topluluğu anlatırdı. Tezgahtarlardan en şeytanı öğle yemeğinde kendilerine verilen ama el sürmedikleri gravyer peynirinin üstüne sofraya ilk getirildiği tarihi yazar, bundan da bir hayli zevk alırdı. Bu ve buna benzer muziplikler Guillaume'un iki kızından küçüğünü, hani şu büyülenmiş gibi olan yolcuya biraz önce görünen kızı güldürürdü. Çıraklar, hatta en eskisi bile, çok fazla bir ücret verdikleri halde hiçbiri yemiş sofraya konduğu zaman patronun masasında kalacak kadar cesaret gösteremezdi. Madame Guillaume, salatayı hazırlamaktan söz ettiğinde, ölçüyü şaşırmayan elinin nasıl bir eli sıkılıkla yağ koyacağını düşünen bu zavallı gençleri bir titreme alırdı. Birkaç gün önce akılcı bir neden göstermeden dışarıda bir gece geçirmek gibi düzenli yaşamı bozacak bir şeye kalkışmışlardı. Tezgahtarlardan ikisi her pazar sıra kimdeyse Guillaume ailesiyle Saint-Leu'deki ayine ve ikindi duasına giderdi. Matmazel Virginie ile Augustin, arkalarında Hint alacasından gösterişsiz giysiler, tezgahtarların kollarına girerler, annelerinin sert bakışları altında yürürlerdi. Ailenin oluşturduğu bu alayın solunda da, Maroken kaplı kocaman iki ayin kitabını taşıyan baba gelirdi. Bu işe onu karısı alıştırmıştı. İkinci tezgahtarın aylığı yoktu. 12 yıldır boşboğazlık etmeden, doğrulukla çalışarak dükkanın sırlarını öğrenen öteki tezgahtara gelince, gördüğü işe karşılık 800 frank alırdı. Kimi aile yortularında ona armağan olarak yalnızca Madame Guillaume'un kuru ve buruşuk eli değdiği için bir değer kazanan şeyler verirlerdi. Ajurlu nakışlarını iyice ortaya çıkarsın diye içini pamukla doldurduğu, iplikten yapılmış keseler, takır takır kurutulmuş ipekten askılar, kaba ipekten çoraplar. Arada bir, o da çok seyrek, ev halkı kıra gittiği ya da Parislilerin artık çoktan unuttukları bir oyunu görmek için aylarca bekleyip sonunda bir loca kiralamaya hak kazandığında ailenin eğlencelerine bu bakanlar bakanı da katılırdı. Öteki üç tezgahtara gelince eski zamanlarda bir kumaşçı başıyı çıraklarından ayıran saygı perdesi onların arasında da tam anlamıyla vardı. Bir top kumaş aşırmak bu görkemli protokolü bozmaktan daha kolaydı. Bugün bu kurallar bize gülünç görünebilir. Ama bu eski kurumlar iyi gelenekleri ve doğruluğu öğreten yerlerdi. Mağaza sahipleri çıraklarını çocukları gibi tutarlardı. Delikanlının çamaşırını dükkan sahibinin eşi yıkar, temizler, onarır, kimi zaman da yerine yenisini koyardı. Bir tezgahtar hastalanınca gerçekten bir anne sevecenliği görürdü. Durum tehlikeli ise patron birçok para harcayarak en ünlü doktorları getirirdi. Patron bu gençlerin ailelerine karşı onların yalnızca ahlaklarından, bilgilerinden sorumlu olmakla kalmaz, içlerinde felakete uğramış ama ahlak bakımından değerli biri olursa, bu eski tüccarlar yetiştirdikleri zekaya değer vermesini bilirler ve uzun zaman mallarını, mülklerini güvenle ellerine bıraktıkları kimseye kızlarının da mutluluğunu emanet etmekten çekinmezlerdi. Guillaume bu şimdi pek bulunmayan adamlardan biriydi. Gülünç yönleri olmakla birlikte iyi yönleri de vardı. İşte bunun için birinci tezgahtarı olan anasız babasız, parasız pulsuz Joseph Lepa'yı büyük kızı Virginie ile baş göz etmeyi aklından geçiriyordu. Ama Joseph hiç de patronu gibi düşünmüyordu. Bir imparatorluk bile bağışlasalar, küçüğü dururken büyüğünü almazdı. Zavallı tezgahtar, Matmazel Augustine, küçüğüne, gönlünü adam akıllı kaptırmıştı. Ellerden habersiz besleyip büyüttüğü bu aşkın nereden geldiğini anlatabilmek için, önce yaşlı kumaş tüccarının evinde egemen olan baskıcı yönetimin etkinlik alanına girmemiz gerekiyor. Guillaume'un iki kızı vardı. Büyüğü, Matmazel Virginie, annesinin tam kopyasıydı. Monsieur Chevrel'in kızılı olan Madame Guillaume, kasanın arkasındaki sandalyesinde dimdik otururdu. Dahası, bundan ötürü kendisini oraya çivilidir, değildir diye alaycı kimselerin bahse tutuştuklarını birçok kez işitmişti. Kuru ve uzun yüzü aşırı dindarlığını açıkça gösterirdi. Yakışıksız ve hiç hoşa gitmeyecek bir biçimde giyinen Madame Guillaume'un 60'lık başında, her zaman dul bir kadının hotozuna benzeyen, püsküllerle süslü, biçimi hiç değişmeyen bir başlık vardı. Komşuları onun adını kapıcı rahibe koymuşlardı. Az konuşurdu. Elini kolunu oynatırken telgraf makinesi gibi kesik ve titrek devinimler yapardı. Kedi gözü gibi parlak gözleri kendisi çirkin olduğundan herkese sanki kinle bakardı. Küçük kardeşi gibi annesinin sert eğitimiyle büyüyen Madame Virginie'nin yaşı 28'i bulmuştu. Annesine benzeyişinin bazen yüzüne verdiği çirkin görünüşü gençliği hafifletiyordu. Ama annenin sertliği onda başkasını aratmayacak iki büyük özellik yaratmıştı. Yumuşak başlılık ve sabır. Matmazel Augustine ise 18'ine yeni basmıştı. Ne anasına benzerdi ne de babasına. Kendisiyle anne ve babasının arasında yüz ve vücut bakımından hiçbir yakınlık olmadığı gibi, bazı saf kadınların çocuğu Allah verir yolundaki sözüne insanı inandıracak kızlardandı. Augustine ufak tefek, onu daha iyi anlatabilmek için şöyle diyelim, minnacık bir kızdı. Alımlı ve temiz yürekli. Kibarların dünyasında yaşayan bir erkek, bu sevimli kızda yalnızca kaba hareketler, ince olmayan tavırlar, kimi zaman da sıkılganlık gibi şeyleri kusur olarak görebilir. Sessiz ve hareketsiz yüzünde gelip geçici bir kara duygululuk, melankoli okunurdu. Analarının baskısına karşı koymayı göze alamayacak denli zayıf kızlarda görülen kara duygululuk. İki kız kardeşin giydikleri giysiler pek gösterişsizdi. Bundan dolayı şu parıl parıl yanan tezgahlar, yaşlı uşağın üzerinde bir toz zerresi görmeye dayanamadığı raflar, çevrelerinde görünen bütün bu şeylerdeki geçmiş günleri anımsatan yalınlığa pek güzel uyan ve kendilerine pek yakışan bu aşırı derecedeki temizlikle, kadında doğuştan olan kendilerini beğendirme isteğini doyuramıyorlardı. Yaşayış biçimleri bakımından mutluluklarını sağlayacak fırsatları sürekli çalışmakta aramak zorunda kalan Augustine ile Virginie'nin kızlarındaki ahlak yetkinliğinden ötürü içinden kendi kendini kutlayan annelerini şimdiye kadar hep hoşnut etmişlerdi. Aldıkları eğitimin sonuçlarını düşünmek kolay. Ticaret için yetiştirilmişlerdi. Yalnızca eli sıkı çıkarlarına dokunan akıl yürütmeleri ve hesapları dinlemeye alışıktı onlar. Dil bilgisi, defter tutma, biraz Yahudi tarihi, biraz Fransız tarihinden başka bir şey öğrenmedikleri, annelerinin okumalarına izin verdiği yazılardan başkalarını okumadıkları için de kafaları pek gelişmemişti. Ev yönetiminde pek bilgiliydiler. Her şeyin ederinden pek iyi anlarlar, para biriktirmedeki zorluğun ne demek olduğunu bilirlerdi. Tutumluydular. Tüccarın iyi huylarına karşı büyük bir saygı gösterirlerdi. Babaları varlıklı olduğu halde, füstoda olduğu kadar kumaş onarımında da becerikliydiler. Anneleri her zaman kızlarına yemek pişirmeyi öğrenmelerini söylerdi. Böylelikle, örneğin bir akşam yemeği hazırlanmasını öğrenecekler, gerekince de işten anladıkları için aşçı kadını paylayabileceklerdi. Dünya zevklerinden haberleri yoktu. Kendilerine örnek edindikleri büyüklerinin ömürlerinin nasıl geçtiğini gördüklerinden, annelerinin gözünde bir başka dünya olan bu eski baba ocağının sınırları dışında bulunan şeylere pek bakmazlardı. Bu dünyada gördükleri tek eğlence aile yortuları nedeniyle düzenlenen toplantılardı. İkinci kattaki salonda yeğeninden 15 yaş küçük elmaslar takan Chevrel ailesinden Madame Rogen, maliyede şef yardımcısı genç Rabourdin, zengin koku satıcısı Cesar Birotto ve eşi Madame Cesar, Bourdin Caddesi'nin en zengin ipekli tüccarı Monsieur Camuzzo, onun kayınbabası Monsieur Cardo, 2-3 yaşlı bankacı ve eli eteği temiz bayanlar toplanacağı zaman, kağıtlara sarılı kristal eşya, şamdanlar, Saksonya işi porselen ve gümüş takımları kullanmak için gereken hazırlıklar, psikoposları tarafından kabul edilecek rahibeler gibi bir dakika bile hareketsiz duramayan bu üç kadının hep aynı olan yaşamlarına bir değişiklik getirirdi. Gece üçü de kapkacağı kurulamaktan, oğmaktan yorgun bir halde yortunun bu süs eşyasını yerlerine koyarlar, sonra iki kız annelerinin yatmasına yardım ederlerdi. Bu sırada Madame Guillaume onlara şöyle derdi: "Bugün hiçbir iş yapmadık yavrularım." Bu tören toplantılarında kapıcı rahibe kılıklı anne iskambil ya da tavla oynasınlar diye onları kendi yatak odasına kapamaz, dans etmelerine izin verirdi. Bu ayrıcalık hiç umulmadık mutluluklar arasında sayılır, karnaval zamanı babalarıyla baloya gidiyorlarmış gibi bir sevinç yaratırdı.